Ayrım 28.
Kanuni Esasi Yürütmelerinin 1876-1909 sahip olduğu fesih, veto, muvakkat kanun gibi güçlü silah ve olanaklar ise 1924 yürütmesine tanınmamıştır. Bunların ilk ikisiyle ilgili komisyon önerileri genel kurulda redde uğramıştır. Üçüncüsü öneri konusu bile olmamıştır, olamazdı da. Bu açıklamalar 1924 Anayasası'nın meclis hükümetiyle parlamenter rejim arasında bir karma sistem getirdiği anlamına gelir. Her iki rejime özgü yanların en önemlilerini bir kez daha ortaya çıkarmakta yarar var. Meclis hükümetine özgü yönleri, TBMM'nin milletin tek ve gerçek temsilcisi olup onun adına egemenlik hakkını kullanması, madde 4, yasama ve yürütme yetkilerinin burada toplanması, madde 5, meclisin hükümeti her an denetleyip düşürebilmesine karşılık madde 7, yürütmenin fesih yetkisine sahip bulunmayışı gibi noktalarda özetlenebilir. Parlamenter sisteme yakın özelliklerse şöyle ön plana çıkarılabilir. Meclisin yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu eliyle kullanabilmesi madde 7, böylece kuvvetler birliği içinde bir görevler ayrılığının kabulü, hükümetin kuruluşunda Cumhurbaşkanı ve Başbakanın roller alması, Cumhurbaşkanının onayıyla kurulmuş sayılan hükümetin meclisten güven oyu istemesi, hükümet politikasından dolayı ortaklaşa sorumluluk ilkesinin kabulü ile birlikte vekiller arası anlaşmazlıkların BMM'de çözümü esasının son bulması. Yargı. Anayasanın 4. faslı kuvve-i kazaiyeye ayrılmıştır. Daha önceki bölüm başlıklarında yasama ve yürütmeden görev, vazife diye söz edilmişken yargıya kuvvet denmesi bu organa güç ve saygınlık kazandıran anlamlı bir seçimdir. Genel esaslarda yargı hakkı millet adına usulü ve kanunu dairesinde bağımsız mahkemelerce kullanılır. Madde 8 denmişti. Böylece yargı milletin yegane ve hakiki mümessili olup millet namına hakkı hakimiyeti istimal eden TBMM'den ayrı ve bağımsız, üstelik yetkisini yine millet namına kullanan bir organ konumuna yükseltilmiştir. Mahkemelerin örgütlenişi, görev ve yetkileri yasayla düzenlenir. Madde 53. Yargıçlar bağımsız ve her türlü müdahaleden azadedir. BMM ve icra vekilleri heyeti mahkeme kararlarını değiştiremez, erteleyemez ve bunların yerine getirilmesini engelleyemez. Madde 54. Yargıçlar yasanın öngördüğü durumlar dışında azledilemez. Madde 55. Yargıçların özlük hakları yasa ile belirlenir. Madde 56. Bunlar özel ya da kamusal başka görev alamazlar. Madde 57. Mahkemelerde yargılama alenidir. Madde 58. Herkes meşru yollardan yararlanarak bütün haklarını savunabilir. Madde 59. Hiçbir mahkeme görevi ve yetkisi içindeki bir davaya bakmaktan kaçınamaz. Bu hükümler yargının yasama ve yürütme karşısındaki bağımsızlığını korumakla birlikte yargıç bağımsızlığı ve güvenceleri konusunda yeterince somut değildir. Bu işlerin düzenlenmesi yasa koyucunun takdirine kalmıştır. 1961 Anayasası bu eksikliklere ve bundan ötürü uygulamada doğan büyük sorunlara çözüm getirmeye çalışacaktır. Bağımsız, tarafsız ve adil bir yargının can alıcı noktalarından biri olağanüstü mahkemelerin kurulmasına izin verilmemesidir. Tabii hakim ya da doğal yargı yeri ilkesi diye ifade olunan bu genel düstur, hiç kimsenin kendine yüklenen suçu işlediği tarihte görev yapan yetkili mahkemeler dışında sonradan oluşturulacak mahkemeler önünde yargılanmamasını güvence altına alır. İkinci Büyük Millet Meclisi'nin tıpkı olağanüstü koşullarda toplanan bir önceki meclis gibi bu konuda duyarlı olmadığı anlaşılmaktadır. 1924 Anayasası'nın meclis görüşmeleri buna tanıktır. Burada gerektiğinde istiklal mahkemeleri kurulabileceğine işaret edilmiş olduğu gibi fevkalade mahiyeti haiz mahkeme teşkili memnudur şeklindeki bir ek fıkra önerisi de madde 53 kabul görmemiştir. Yargı bahsinin önemli bir konusu da yasama ve yürütme işleriyle ilgili yargısal denetim sorunudur. 1924 sistemi yasaların anayasaya uygunluğunun yargı yoluyla denetlenmesi esasını kabul etmemiştir. Benimsenen yol BMM'nin kendi kendini denetlemesi yani yasaların teşkilat-ı esasiye kanununa uygun düşüp düşmeyecekleri konusunda bunlar tasarı aşamasındayken bir siyasal denetim yapmasıdır. Başta Anayasa Komisyonu olmak üzere BMM'nin yetkili encümenleri ve genel kurulu bu hususla görevlidirler. anayasa yargısının kabul görmemesi yadırganmamalıdır. Çünkü o dönem anayasalarında bu usul zaten geniş bir uygulama alanı bulmuş değildi. 1920 Avusturya modeli bugünkü yaygınlığına ulaşmış olmaktan çok uzaktı. İkinci ve asıl önemli neden ise 1924 Anayasası'nın saf milli egemenlik ve meclis üstünlüğü ilkelerinin damgasını taşımasıdır. Bu anlayış çizgisinde millet adına egemenlik hakkını kullanan bir organın millet adına vermiş saydığı kararlardan ve çıkardığı yasalardan ötürü yargı tarafından denetlenmesi beklenemezdi. İdari işlemlerin yargısal denetimi ise Şurayı Devlet tarafından yapılmaktadır. Madde 51. Ancak yasaların uygulanışını göstermek için çıkartılan nizamnameler, tüzükler bundan ayrıdır. Bunların yasalara aykırılığı ileri sürüldükçe bunun çözüm yeri yargı merciği değil BMM'dir. Madde 52. İdari yargı hesabına anayasada görülen bir başka zayıflıkta bir yargı yeri olan Devlet Şurası'nın Kuvve-i Kazaiye bölümünde değil Vazife-i İcraiye başlığı altında düzenlenmiş olmasıdır. Gerek anayasa yargısının kabul edilmeyişi, gerek idare mahkemesine yargı başlığı altında değil de yürütme görevi başlığı altında yer verilmesi, gerekse olağanüstü mahkemelere açık kapı bırakılması, yeni rejimin ideolojik ve politik amaçlarıyla yakından ilgili hususlardır. Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı sıfatıyla 1 Mart 1924 tarihinden itibaren yargıyı tutuculuğa karşı ve reformların destekçisi bir güç olarak görmeyi istediğini açıklamaya başlamıştı. Yargı, yeni rejimin ve inkılapların bekçisi olmalıydı. İnkılapçı rejimin yasama ve yürütme, işlem ve eylemleri üzerinde etkili bir yargı denetimini istemediği açıkça görülmektedir. F. Kişi hak ve özgürlükleri. 1921 Anayasası kişi hak ve özgürlüklerini düzenlememişti. 1924 Anayasası Türklerin Hukuku Ammesi başlığı altında bu konuyu ele almıştır. 5. Fasıl. Burada hak ve özgürlüklerin felsefi kökeniyle sınırlı konusunda doğal, tabi hukukçu, liberal, özgürlükçü ve bireyci, ferdiyetçi bir yaklaşım egemendir. Bölümün ilk maddesi madde 68 bu anlayışların tipik ifadesidir. Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet başkasına muzur, zararlı olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır. Hukuku tabiiyeden, doğal haklardan olan hürriyetin herkes için hududu, başkalarının hududu hürriyetidir. Bu hudut ancak kanun marifetiyle tespit ve tayin edilir. Görüldüğü gibi maddede özgürlüklerin sınırı olarak devlet, kamu ya da toplum çıkarları gibi kavramlara yollama yoktur. Tasarının sosyal dayanışma gereği, doğal afetler, bir takım yükümlülükler getirilebileceği yolundaki önerisi bile genel kurulda tasvip görmeyip reddolunmuştur. Bütün bu tavırlar Fransız devrim ilkelerinin etkisini taşıyan seçkinlerin liberal ve bireyci eğilimlerini yansıtır. Gerçekten de 68. madde 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 4. maddesinden alınmıştı. 1961 ve özellikle 1982 anayasasında özgürlüklerin sınırlanmasına getirilen kavram bolluğu, kamu yararı, kamu düzeni, milli güvenlik, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, genel ahlak ve benzerleri hesaba katılırsa, 1924 Anayasası'nın klasik, liberal ve bireyci felsefesi daha iyi anlaşılır. Türklerin hukuki ammesi, kamu hakları ile ilgili meclis tartışmaları, önceki bölümlerle kıyaslanamayacak derecede kısa ve yüzeysel olmuştur. Önerilenlerin çoğu hemen hiç tartışma konusu olmadan kabul edilmiştir. Genel kurulun yaptığı değişikliklerden birkaçı yine de dikkat çekicidir. Bunlardan biri yukarıda değinildiği gibi doğal afetler, sel, deprem ve benzerleri karşısında toplumsal dayanışma gereği vatandaşlara konacak yasal yükümlülüklerle ilgili önerinin tasarı madde 70 geri çevrilmesidir. Bir başka değişiklik posta yoluyla haberleşmenin gizliliğine mahkeme kararı olmadan dokunulamayacağına ilişkin hükme madde 81 açıklık getirilerek telgraf ve telefon yoluyla haberleşmelerinde bunlara eklenmesidir. Sıkı yönetim ilanı halinde meclisin toplanık değilse derhal toplantıya çağrılması hükmü de madde 86 metni genel kurulda eklenmiştir. Bu kişi hakları açısından olduğu kadar meclisin vazgeçilmezliği konusundaki duyarlılığı yinelenmesi bakımından da önemli bir katkıdır. Anayasa, klasik bireysel hak ve özgürlüklerin hemen hepsine yer vermiştir. yasa önünde eşitlik ilkesi ve hakkı ile her türlü ayrıcalığın yasaklanması madde 69 en başta gelmektedir. Yine bir genel maddede kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünce, söz, yayın, seyahat, sözleşme, çalışma, mülk edinme, malını kullanma, toplantı, dernek ve ortaklık kurma hak ve özgürlüklerinin Türklerin tabii haklarından olduğu belirtilmiştir. Madde 70. Bir takım hak ve özgürlüklerin öznesi olarak geçen Türkler ya da Türk kimdir bölümünün son maddesi bunun yanıtını veriyor. Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur denir. Madde 88. Anayasa dinsel ve ırksal farklılıkların bulunduğunu ancak Türklük sıfatının dinsel ve ırksal bir anlam taşımadığını, coğrafi, Türkiye ahalisi ve siyasi vatandaşlık bağı anlama geldiğini vurgulamaktadır. Mustafa Kemal de aynı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir şeklindeki tanımıyla aynı yaklaşımı bir başka düzlemde formüllendirmişti. Dolayısıyla milliyetin esası ırk değil, siyasal sadakattir. Anayasa, Türklerin tabii hukukundan saydığı hak ve özgürlükleri ayrı maddeler halinde belirtmiştir. Can, mal, ırz ve konut dokunulmazlığı, madde 71, yasanın belirttiği durumlar dışında yakalanmama ve tutuklanmama, madde 72, işkence, eziyet, müsadere ve angarya yasağı, madde 73, yasal istisnalar dışında el koyma ve kamulaştırma yasağı, madde 74, felsefi görüş ve dinsel inancından dolayı kınamama ve yasalar çerçevesinde dinsel ayinler yapabilme hakkı, madde 75, yasal usuller dışında konuta girememe ve burada arama yapamama kuralı, madde 76, basın serbestliği ve ön denetim yasağı, madde 77, seferberlik ve sıkı yönetim ya da salgın hastalık durumu dışında seyahat özgürlüğüne engel konamaması, madde 78, sözleşme, çalışma, mülk edinme, toplanma, dernek ve ortaklıklar kurabilme haklarının ancak kanunla sınırlanabilmesi, madde 79, haberleşmenin gizliliği, madde 81 ilkesi bu gibi bireysel hak ve güvencelere örnek oluşturur. Anayasanın bireylere tanıdığı yargısal güvence hakları çeşitli bölümlere dağılmıştır. Toparlanacak olursa aleni, açık yargılanma hakkı, madde 58, mahkemeler önünde meşru yollardan yararlanarak hakkını savunabilme, madde 59, yasayla görevli mahkemede dava açabilme, madde 60 ve sadece yasayla tabii olunan mahkemede yargılanma hakkı, madde 83 bunların önde gelenleridir. Siyasal ve kamusal katılma hakları olarak da mebus seçme ve seçilme, madde 10 ve 11, devlet memuriyetine girebilme, madde 92, kamu işleriyle ilgili olarak yasalara aykırı buldukları durumları ilgili mercilere ve TBMM'ye haber verme hakları, madde 82, özellikle belirtilmelidir. Ekonomik konularda anayasanın bireysel mülkiyet ve girişimi koruyucu özellikleri açıktır. 1924 Anayasası'nın devleti müdahaleci ve düzenleyici değildir. Müdahaleler çok istisnai olarak işaretlenmiştir. Bir yıl önce yapılan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan liberal ve özel teşebbüsçü kararların ruhu anayasada sinmiştir. Devlet, liberalizmin jandarma devletine benzemektedir. Kamulaştırılan toprağın bedelinin peşin ödenmesini buyuran anayasa, madde 74, toprak reformunda fiilen imkansız kılmıştır. Bu hüküm 1937'de değiştirilecek, taksitle ödeme olanağı sağlanacak, ayrıca devletçilik ilkesi de anayasaya konacaktır. Sosyal haklar konusu da hemen hemen hiç ele alınmamış, devletin sosyal ödevlerine yer verilmemiştir. Sendika, grev ve toplu pazarlık, toplu sözleşme gibi kolektif emekçi hakları tanınmamıştır. Sosyal güvenlik, iş hakkı, sağlık ve konut hakları gibi alanlarda da devlete düşen ödevlerden söz yoktur. Bunun tek istisnası parasız ilköğretim hakkı ve zorunluluğudur. Madde 87. Kısacası anayasanın devlet felsefesi sosyal değil, liberal ve bireyci olup kişinin kendi yaşamını yine kendisinin düzeltmesi gerektiği inancına dayalıdır. Şu var ki bu saptamalar anayasa katıyla sınırlıdır. Yasalar ve diğer mevzuat açısından Türk hukuk sistemi bazı sosyal haklara ve sosyal güvenlik sistemlerine yabancı değildi. Devlet, halkçılık ve dayanışma fikirlerinin de etkisiyle bir takım sosyal yükümlülükleri yerine getirmekteydi. 1930'dan sonraki devletçilik politikası da özellikle istihdam yaratan yanlarıyla işsizlik ve bundan doğan sosyal sorunlar karşısında olumlu işlevler görecektir. 1937 Anayasa değişiklikleri sırasında çiftçiyi topraklandırmak amacıyla yapılacak kamulaştırmaların bedellerinin ödenmesinde taksit sistemine izin verilmesi de aynı yönde bir düzenlemedir. Madde 74 Taksim 2. Anayasa olağanüstü yönetim usulü olarak örfi idare düzeninin esaslarını koymaktadır. Savaş, savaşı gerektirecek bir durum, ayaklanma ya da vatana ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli kalkışmaların doğduğuna ilişkin kesin belirtiler ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu süresi bir ayı aşmamak üzere sıkı yönetim ilan edebilir. Durum hemen meclisin onayına sunulur, meclis sıkı yönetim süresini uzatabilir ya da kısaltabilir. Sıkı yönetim, kişi ve konut dokunulmazlıklarının basın, gönderişme, dernek ve şirket kurma özgürlüklerinin geçici olarak kayıtlanması ya da durdurulması sonucunu doğurur. Madde 86. Bu düzenlemede dikkati çeken bir özellik, sıkı yönetim durumunda kayıtlanabilecek ya da askıya alınabilecek hak ve özgürlüklerin anayasada sayılıp gösterilmesi yani sınırlanmasıdır. 1961 ve 1982 anayasalarında ise bu tür sınırlamalar yer almayacaktır. G. Anayasanın üstünlüğü. 6. fasılın son hükümleri yeni anayasal düzenin kaynakları ile anayasanın üstünlüğü ve katılığı gibi konuları düzenlemiştir. Kanuni esasi ve değişiklikleri ile 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve ekleri kaldırılmıştır. Madde 104. Böylece 1921'den sonra yaşanan iki anayasal düzende resmen son bulmuştur. Anayasanın üstünlüğü ilkesi şu hükümde ifadesini bulur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hiçbir maddesi, hiçbir sebep ve bahane ile ihmal veya tatil olunamaz. Hiçbir kanun Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na münafi, aykırı olamaz. Madde 103. Buradaki birinci cümlenin K'de de karşılığı vardı. İkincisi ise yenidir. Ne var ki yasaların anayasaya aykırı olamayacağının ilanı pratik bir sonuç doğurmaya yeterli değildir. Çünkü bunun yargısal yaptırımı yoktur. Anayasanın kendisi bir anayasa yargısı sistemi ve anayasa mahkemesi öngörmediği gibi yargı organı da bu anayasa döneminde yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi çığırını açabilmiş değildir. Anayasanın katılığı ilkesi yumuşak bir anayasa olan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan sonra 1924 Anayasası ile yeniden benimsenmiştir. Anayasada değişiklik özel kural ve usullere bağlıdır. Değişiklik önerisi meclis üye tam sayısının 3'te 1 tarafından imzalanmalı ve tam sayının 3'te 2'si tarafından kabul edilmelidir. Ayrıca devlet şeklinin cumhuriyet olduğuna ilişkin birinci maddenin değiştirilmesi ve başkalaştırılması, tayir, hiçbir surette teklif dahi edilemez. Madde 102. Böylece katılık hem biçim ve usul yönünden hem de bir noktada cumhuriyet içerik bakımından sağlanmak istenmiştir. Anayasaya göre TBMM milletin tek ve gerçek temsilcisi olup onun adına egemenlik hakkını kullandığından madde 4, anayasa değişikliği gibi kurucu iktidar yetkilerinin kullanıldığı bir süreçte meclis yine tek yetkili organdır. Değişiklik girişim ve önerilerinin başlamasında hükümete gerçekleşen değişikliklerin onaylanması bakımından da yürütmenin ve devletin başı olan Cumhurbaşkanı'na herhangi bir rol düşmemektedir. Cumhurbaşkanının ilanını uygun görmediği yasaları bir kez daha meclise geri gönderme hakkı varsa da bütçe kanunu ile anayasa değişikliği getiren yasalar bunun istisnasıdır. Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini sadece ilan etme durumundadır. Madde 35. TBMM anayasa değişiklikleri konusunda halk oylamasına da gidemez. Anayasa değişikliği için kurucu meclis oluşturulması da gerekli değildir. Çünkü TBMM millet adına egemenlik hakkı kullanmaya tam yetkili ve tek organdır. Ayrıca saf temsili demokrasi anlayışı geçerlidir. 3. Uygulama. Ulusal devletin kurulması aşamasında 1924 Anayasası'nı yer yer başkalaştıran ya da değiştiren 3 ana faktör grubu olmuştur. Bunlardan birincisi 1925-1945 arasındaki tek parti rejimi olgusudur. Bu oluşum anayasal pratiği de büyük çapta etkilemiştir. İkinci büyük gerçeklik bu rejimle eş anlı olarak yapılan reformlar dizisidir. Bunların da siyasal ve anayasal rejim üzerinde önemli etkileri olacaktır. Üçüncüsü doğrudan anayasa değişiklikleri konusudur. A. Tek parti rejimi. Tek parti rejimi aşamalı ve gelgitli bir şekilde kurulmuş ve yerleşmiştir. Önce bunlara değinmek gerekir. Bu rejimin 1924 Anayasası'nın öngördüğü esasları birçok bakımdan değiştirdiği açıktır. Bunlar da siyasal demokrasi, hükümet sistemi, hak ve özgürlükler ile yargı uygulaması bakımından ele alınabilir. 1. Aşamalar. Mustafa Kemal önce bir meclis grubu oluşturmuş, sonra da Halk Fırkası'nın HF kurulmasına öncülük etmişti. 9-11 Eylül 1923. İkinci TBMM üyeleri Mustafa Kemal'in süzgecinden geçerek seçilmiş kişilerdi ama meclis özellikle ilk yasama yılında bağımsız davranan üyeler bakımından çok zengin bir tablo gösterdi. 1924 Anayasası ile ilgili meclis görüşmeleri sırasındaki tavırlar buna örnektir. Dolayısıyla HF içinde bile muhalefet kanadı ya da unsurları vardı. Nitekim Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bunlar tarafından kuruldu. 17 Kasım 1924. Bu arada HF Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştı. Said ayaklanması 13 Şubat 1925 üzerine İsmet Paşa hükümetinin sert önlemler alması, TBMM'nin Takrir-i Sükun Kanunu'nu çıkarması, 4 Mart 1925 iktidara bağımlı İstiklal Mahkemelerinin kurulması ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın hükümetçe kapatılmasından 3 Haziran 1925 sonra ise ülke 5 yıllık muhalefetsiz bir döneme ve şiddet politikasına girdi. 1930'da Mustafa Kemal'in Fethi Bey'e serbest cumhuriyet fırkasını kurdurmasıyla bir güdümlü muhalefet ve demokrasi aralığı yaşandıysa da çok geçmeden bu parti kendini feshetme durumunda kaldı. Böylece bu tarihten itibaren tek parti yönetimi yerleşiklik kazandı ve 15 yıl kadar sürdü. 1925 yılı tek partili rejimin kurulması, 1930 yılı da yerleşmesi açısından dönüm noktalarıdır. 1925'te Doğu İsyanı, bunu izleyen Takrir-i Sükun Kanunu uygulamaları bu başlangıcın ana nedenleridir. Ortalığı yatıştırma ya da dirlik ve düzenliği sağlama anlamına gelen başlığıyla bu yasadan doğan uygulamalar başlıca üç hedefe yönelmiştir. Birincisi silahlı güçler ve istiklal mahkemeleri eliyle ayaklanmanın bastırılması ve cezai yaptırımların uygulanmasıdır. İkinci hedef, İstanbul basınının cumhuriyeti benimsemeyen ve hilafete bağlılık gösteren organları ve bunların kapatılması olmuştur. Üçüncü darbe ise siyasal muhalefetin örgütlü gücü olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 3 Haziran 1925 tarihinde bu yasaya dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması olacaktır. 2 yıl için çıkarılmış olan yasanın yürürlük süresi 2 yıl daha uzatıldı. Takrir-i Sükun dönemi 1925-1929 köklü reformların da yapıldığı, daha doğrusu otoriter rejim sayesinde yapılabildiği bir evredir. Tek parti rejiminin 1930'dan sonraki durumu ise bu düzenin yerleşmesi, consolidation olarak adlandırılabilir. Bu dönemin özelliklerine az sonra değinilecektir. 2. Demokrasi, taksimsizlik. Siyasal demokrasi 1924 sisteminin özü demekti.